Ayrım 7. Sayfa 87. Metro seksüel, über seksüel. Adı Marian Salzman. 45 yaşında, bekar ve çocuksuz bir kadın. Dünyanın 5. büyük reklam ajansında strateji şefi. Ama ona trend gurusu deniliyor. Dünyayı etkisine alacak eğilimleri önceden kokluyor ve ilan ediyor. Salzman'ın Ira Matahati ile birlikte yazdığı Sırada Ne Var? Yakın Geleceğin Trendleri adlı bir kitabı var. Mesela 1970'lerde nostalji rüzgarının gelmekte olduğunu öngörüp haber vermiş. Sonra Bridget Jones tarzı yalnız ve başarılı kadınların devrinin yaklaştığını hissedip reklamcıları uyarmış. Yeni tüketici hedefiniz bu kadınlardır. Dikkat! Şimdilerde ise kadınların yorucu iş hayatından eve dönüş hazırlığı yaptığını duyuruyor. Salzman'a asıl şöhret sağlayan öngörüsü metroseksüel erkekler oldu. Erkeklerin Geleceği Metroseksüellikten Überseksüelliğe kitabında reklamcıların yeni hedefinin modaya ve bakımına düşkün erkekler olacağını yazdı. Elbiselerini özel terzide diktiren, boşluklara saç ektiren, düzenli olarak tırnak törpületen ve en iyi dostlarını kadınlar arasından seçen erkeklerin devri geliyordu. Metroların yeni erkek cinsi bu olacaktı. Tabii hepimiz heyecanla karşıladık bu öngörüyü. Demek, retroseksüel yani maço erkek tamamen tarihe gömülüyordu. Yeni Valentino'muz, erkek erkeğe barlarından değil, güzellik salonlarından çıkacaktı. 40 yıllık berberimizi değiştirdik, kuaförlere terfi ettik. İşten güçten vakit ayırıp tırnaklarımızı cilalatıp törpülettik. Hala biraz bıyığı kalanlar son tüyleri de kazıttı. Salaş bir kotla gün tüketenler özel terzilere çuvalla para akıttı. Ve öngörüden yaklaşık bir yıl sonra zar zor metroseksüel olduk. Geçen hafta bir de ne görelim? Salzman yine bir rapor yazmamış mı? Heyecanla okuduğumuz yeni rapor bambaşka bir öngörüyü duyuruyordu. Metroseksüellik öldü. Yaşasın überseksüellik. Hayda! Cilalı tırnaklarımızı yiye yiye okumaya başladık. Metroseksüeller kendi görünüşleri ve yaşam biçimlerine saplanıp kalmıştı. Überseksüel erkek, eski tarz maço heteroseksüelliğe geri dönüyor. Kendine güvenli, erkeksi duruşunu koruyan, iyi şarap ve kaliteli pro seven, siyaseten bilinçli, dünyanın gidişatıyla ilgili, kaliteyi önemseyen ve sırdaş olarak erkekleri seçen erkekler geliyor. Bakar mısınız duruma? Sen metroseksüel görüneceğim diye onca yıllık bıyıklarını kes, maçoluğu, proyu, küfür bırak, cilt bakım kursuna yazıl, tak takıştır sür sürüştür, sırdaş kadınlar bul, sonra hanımefendi fikir değiştirsin. Onlar öldü, tersi geldi desin. Sen gerdirilmiş göz altı kırışıklıklarıyla kal ortada. Çare yok. Überseksüellik akımını atlamamak için yeniden kas yapacağız, bıyık bırakacağız, eve iyi şarap alacağız, erkek dostlara geri dönüp yine siyaset konuşacağız. Lakin biz bunları yapıncaya kadar Salzman yeni bir seksüellik yumurtlayacak ve tam modayı yakaladım derken demode kalmanın acısını tadacağız. Salzman'ı susturmanın bir yolunu mu arasak? Yoksa yeni trendleri boş verip başımızın çaresine mi baksak? Bütün bu saçmalıkların tek bir nedeni var. Babalarımızın evin baş köşesindeki pederşahi koltuğunu çift kişilik oturma grubuyla değiştirmesiyle sona eren bir imparatorluğun enkazı altındayız. Kadının hayata karışmasıyla başrolü kaptıran erkek dehşetengiz bir travma yaşıyor. Ataerkil maçoluğu konuşturmaya kalkınca çantayı kafasına yiyor. Bunun üzerine kütüklüğünü yontmayı deniyor ama çırpındıkça batıyor. Olmuyor, olamıyor. Kadın öyle değişti ki artık kapıda yol versen mi, sandalyesini tutsun mu, sigarasını yaksın mı, hesabı ödesin mi bilemiyor. Asırlarca gecikmiş bir ortaklaşa hayata yeni adım atmanın acemiliğiyle sendeliyor. Tutunabilmek için her yolu deniyor. Koku sürünüyor, göbek eritiyor, saç uzatıyor, argodan cayıyor. Bu sefer de hem maçolukta direnen erkek arkadaşlarınca hem de çalışma hayatının çetinleştirdiği kadınlarca fazla yumuşamış bulunuyor. Evcilik oyununda keyfince giydirilen bir bebek gibi, tamam bıyık kalsın ama göbek biraz erisin, rakı kaba kaçar, şarap içsin, saç uzatmasın, tamamen kessin diye şekilden şekile sokuluyor. Erkeklik denilen ve asırlardır evlere, toplumlara hükmeden o koca dağ, reklamcıların, modacıların, güzellik sektörünün, tüketim endüstrisinin elinde eritiliyor. Bundan rahatsız mıyız? Yo. Bu bozgun nasılsa yaşanacaktı. Zor olan bundan sonrasını toparlamak. Kocasını, boğaz manzarasını kapatan koltuğa yakıştıramayıp, kapı önüne koymayı aklından geçiren kadının sinsice gülümsediği reklam size ne söylüyor? Çift kişilik oturma grubunu bile çok arayacağız galiba. Sayfa 90. Erkeklik dünyasında deprem. Geçen yaz Cannes'da Uluslararası Reklam Festivali'ne katıldım. Orada dünyaca ünlü reklam şirketi Leo Burnett çok ilginç bir araştırma sundu. Araştırmanın başlığı Metrolar Retrolara karşıydı. 13 ülkede 2000 erkekle konuşarak erkeklerin tavır ve değerlerini ölçmüş ve erkeklik dünyasındaki depremi ortaya çıkarmışlardı. Bu ilginç araştırmadan bazı sonuçlar aktarmak istiyorum. Soru: erkek toplumda egemen rolünü yitiriyor mu? %38'in cevabı evet. %74 rolün belirsizleşmesinden kaygılı. Soru: sizi en çok rahatsız eden ifade ne? Senden bir şey olmaz. %29. Herkes seninle dalga geçiyor. %24. Aptalsın. %21. Peki, hayallerini süsleyen 3 dilek ne? 1. Dünyadaki açlığı sona erdirmek. 2. Dünyaca ünlü bir spor yıldızı olmak. 3. Bir süper modelle evlenmek. İşte tüyü dökülmüş aslanın 21. yüzyıl başında geldiği durum. Araştırmayı yapan şirket, metroseksüel ve retroseksüel erkeklerin temel sorununun kendilerini tanımlarken hep kadınları referans almaları olduğunu saptıyor. Ancak bunlar piyasanın %40'ını oluşturuyor. Kalan %60'lık erkek kitlesi ise hala erkekleri kıstas alıyor. Bir başarı yakalayınca, bana hayranlık duydular mı diye bakıyor. Araştırma, metro, retro derken reklamcıların bu büyük kitleyi atladığı kanısında. O yüzden erkek müşteriye yaklaşırken şunları öneriyor. Erkekleri klişelerle açıklamaya çalışmayın. Onların karmaşık bir dünyası olduğunu anlayın. Erkeklerin içindeki mağara adamının dışarı çıkmasına izin verin. Onların kendilerini erkeksi hissetmelerini, kaba saba şakalar yapmalarını, cinsellikten bahsetmelerini anlayışla karşılayın. Erkeklerin sürekli çevrelerine uyum sağlayarak dönüştüğünü bilin ve değişimin yönünü kestirmeye çalışın. Mağara adamları: bu pazar maç vakti izinlisiniz. Haydi hayırlı avlar. Sayfa 92. Seksi. Erkek dergileri yıllar yılı bir kadının nasıl uyarılabileceğini anlatıp durdu bizlere. Yok ambiyans çok önemliymiş de, ışıklar şöyle, şömine böyle yanacakmış da, içkinin dozajını iyi ayarlayıp sözcüklerimizi doğru seçecekmişiz de, kadınlar şöyle istermiş, buralarına dokunulmasından hoşlanırmış da, bir sürü kullanışsız şablon. Hepsinin palavra olduğu çıktı ortaya. Meğer kadınlar uyarılmak için olgun bir erkeğin nazikçe kulağına eğilip şu cümleyi fısıldamasını beklermiş: sevgilim, telaşlanma ama bu gece dışarıda yatsan iyi olacak. Bir deprem sinyali alıyorum da. Beğenilerine güvendiğim bir arkadaşım, en seksi erkek seçilen Profesör Ahmet Işıkaran'ın Seksapeli'ne dair tevatüre, bence de öyle demeseydi, bu tartışmaya hiç katılmayacaktım. Çünkü bunlar pek öngörülebilir konular değildir. Aşk da deprem gibidir. Ne zaman kimi vuracağını asla önceden bilemezsiniz. Gece yarısı aniden, dipten yükselen coşkulu bir dalga gibi kabarır içinizde. Toprak ayağınızın altından kayıyor gibi olur ve en hazırlıksız olduğunuz anda bütün şiddetiyle vurur. Sarsılır, neye uğradığınızı şaşırırsınız. Heyecan, korku, kararsızlık, cesaret, acı, öfke, hüzün, merhamet, şiddet kaplar bir anda dünyanızı. Eş dost yardıma koşsa da kolay kolay toparlanamazsınız. Bittiğinde ağır bir enkaz bırakır geride. Daha da kötüsü, tamamen bittiğini sandığınız sarsıntı, hafif şiddette artçı şoklar halinde yıllarca sürebilir. Kalbinizdeki kırık hat ara sıra yoklar yeniden. Aynı baş dönmesi beklenmedik bir anda tekrarlayabilir. İşte o yüzden ani yer sarsıntısı gibi seksi erkek kasıntısının da kime kısmet olacağını öngörmek olanaksızdır. Profesör Işıkara konusu Freud'un yardıma çağırıp Oidipus kompleksinden söz etmeye pek elverişli gibi duruyorsa da hemen bu kolaycılığa kapılmamak gerek. Yanıtı daha çok cinselliğin iktidar takıntısında aramakta yarar var. Tek başına iktidar olduğu dönem Turgut Özal'da bile seksapel kokusu alan burunlar şimdi Profesör Işıkara'da ne gibi bir ışık arıyor olabilir acaba? Zannımca sorunun doğru yanıtı bilgidir. Gençlik ve yakışıklılık geçici. Satın alma gücünün de deprem karşısında nasıl kifayetsiz olduğu açıkça görüldü. Günümüzde kas gücü yerini hızla beyin gücüne terk ediyor. Sismoloji diploması adale çalışmasından daha etkileyici görünüyor. Çağın iktidarı bilgideyse elbet seksapeli de bilgide olacak. Hangi kadın sevdiği erkeğin işinden çıkıp evine gidişini Işıkara'nınki kadar sabırsızlıkla beklemiştir? Kaç kadın bir erkeği saatlerce can kulağıyla dinlemiştir? Işıkara dışında hangi erkek haydi dışarı deyince milyonlarca kadının saçını bile taramadan sokağa dökebilmiş, haydi yatağa deyince sözünü dinletebilmiştir? Hangi erkeğin sinemaya ya da maça gitmesi kadınların bu kadar ilgisini çekebilmiştir? Hangi erkek kadınların hissettiği sarsıntıyı bu kadar iyi anlayıp ölçebilmiştir? O yüzden Işıkara'nın seksapeli üzerine kafa yorarken aynı zamanda içine düşürüldüğümüz çaresizliğin, yaşadığımız güven erozyonunun, bilgiye susamışlığın, güvenlik ihtiyacının, kaygı atmosferinin, inandırıcılığın zaferinin de izini sürmüş oluyoruz. Milattan önce binlerde Mısır'da yazılan aşk mektupları, "Onu görmek beni iyileştiriyor, konuşması beni güçlendiriyor." diye başlıyordu. 3000 yıl sonra aşkın iyileştirici etkisi konusunda aynı noktaya ulaştık. Uzun zamandır ihmal edilmiş bir insanlık (parantez içinde erkeklik, sonunda ünlem) hali bu. Baş döndürücü aşkın sağaltıcı işlevlerine ve itimat, sükunet, emniyet, samimiyet anlamlarına geri dönüyoruz. Bu sığınacak dal arama psikozu da iktidarın suretlerinden biridir elbet. Ama deprem sonrası hayatımızda ak saçlı bilgelerin birer seks ilahına dönüşmelerini izaha yarayan bir suretidir. İtfaiye müdürünü gördüm geçen gün. Yangın çıkarsa hazır olayım diye bıyıklarını düzeltiyordu ayna karşısında. Sayfa 95. Tayyip Erdoğan yakışıklı mı? Arthur Miller kendisine dünya çapında şöhret getiren oyunu Satıcının Ölümünü yazdığında Mary ile evliydi. Oyun ilk kez Philadelphia'da sahnelendi. Salon alkıştan yıkıldı. Seyirciler bu deha karşısında hayranlıkla eğilmişlerdi. O büyülü gecenin sonunda eve dönerken eşi Mary arabada yanında oturuyordu. Radyoda bir eleştirmen oyunu methediyordu. Onu dinlediler. Miller daha sonra, Dönenceler adını verdiği anılarında hayatının bu gerçek sahnesini şöyle anlatacaktı. O akşamki zafere erişmek için tüm yaşamım boyunca mücadele etmiştim. İşte erişmiştim ona. Kutlanan adam bendim ve hayret, onun benimle, benim onunla pek az alakamız vardı. Gücün yabancılaştırıcı etkisi. Daha ilk akşamdan hissettirmişti kendini. Bu etkiyi daha da yoğun hisseden kadın hemen yanında susuyordu. Başarının yaratacağı iktidar onu etkiliyor ama aynı zamanda da ürkütüyordu. Sevdiği adamı hem daha çok insanla hem de içinde şişecek ego adlı bir virüsle paylaşmak zorunda kalacaktı. Şöyle yazdı Miller. Başarmış olmanın o anlatılmaz afrodizyak etkisi ortaya çıkmış ve arabada eşimle aramıza girmişti bile. Türkiye'de yatırıma hazırlanan küresel medya devi Rupert Murdoch, New York'ta buluştuğu Başkan Erdoğan'ı karizmatik olduğu kadar da yakışıklı da diye tarif edince açıldı tartışma. Murdoch'un başbakanı yakışıklı bulmasında şaşılacak bir şey yok. Dünyanın her yerinde iktidar, sermayedara albenili görünür. Ama mesele orada kalmadı. Murdoch'un teşhisi farklı kesimden kadınlara soruldu ve çoğundan neredeyse ağız birliği etmişçesine aynı yorum duyuldu. Evet, çok yakışıklı, korkunç etkileyici, müthiş karizmatik. İçlerinde en samimisi Pakize Suda idi. Bulunduğu konum insanı yakışıklı ve çekici yapıyor. Yoksa Turgut Özal'la Ahmet Mete Işıkara en seksi erkek seçilirler miydi? Yaşı tutmayanlar için hatırlatalım. Kadınca dergisinin bir anketinde o dönem başbakan olan Özal, Türkiye'nin en seksi 10 erkeği arasına girmişti. İktidar büyüsünün kadınların gözünü nasıl kamaştırıp bağlayabildiği ilkin o zaman fark edilmişti. Suda, onların da sadece konumlarından dolayı gözümüze seksi göründüklerinin farkındaydık itirafını yapıyordu. Anlaşılan o ki iktidar, şifalı bir kaplıca suyu gibi içeni çirkinliklerinden arındırıyor, şekilsiz vücutlara şekil, sevimsiz çehrelere şirinlik katıyordu. Kadının erkekle ilişkisini, erkle ilişkisinden bağımsız düşünmek zor. Hatta kimi durumlarda kendilerini aşağılayan bir dünya görüşüne sahip olanlara hayranlıklarına bakıp, çaresizliğin son kertesinde cellatlarına aşık olduklarını söylemek de mümkün. Erdoğan için karizması var ama bıyıkları çirkin diyenler de oldu. Sanki bir tutam kıl koca bir karizmayı gölgeyebilirmiş gibi. Çekiciliğin kaynağı avucunun içinde tuttuğu kudret değil de dudağının üstünde taşıdığı bıyıkmış gibi. Başbakan bıyığını kesse daha yakışıklı olur mu? Bilemem. Bildiğim o ki iktidar her türden defoyu gizleyen parlak bir örtüdür aynı zamanda. Çirkin sayılan bıyıklara bile hayran bırakabilecek kadar göz kamaştırıcı bir örtü. İktidarın kadınları etkileme gücü tartışıldı ama yazının girişinde örneklediğim konu ihmal edildi. O konu başarının, zaferin, iktidarın baş döndüren, kişilik öldüren yan etkisi. Pek az iktidar sahibi Miller gibi alkışlanan adamla benim aramda hayli mesafe var itirafını göze alabilir. Çünkü alkışlar zaafları kapamaya birebirdir. Birbirine hızla çarpan, kendisine gıptayla uzanan ellerin şehvetiyle muktedir, kısa zamanda körleşir. Kendini fazlaca ciddiye almak kalıcı bir iktidar sorunudur. İktidar kasılması, acıdan ziyade haz veren bir kramp gibi gerer insanın bedenini, yürüyüşünü değiştirir. Zamanla aynalara sığmazsınız. Konuşmanıza bir bilmişlik gelir. Bindiğiniz arabalar, yaşadığınız odalar, doğup büyüdüğünüz coğrafyalar dar gelir. Eşinizi kendinize eşdeğer bulmamaya başlarsınız. İktidar hapının yan etkilerinden biri şımarma ise diğeri boşanmadır. Nitekim Miller, alkışların baş döndürücü etkisiyle çok kısa zamanda eşinden ayrılıp, Amerika'nın yarısının arzuladığı şeye, yani Marilyn Monroe'ya koşmuştur. İşin acıklı yanı, alkışların gürültüsü sağduyulu uyarıların duyulmasını da engeller. Eleştirileri çekememezlikten sanırsınız. İltifatları gereğinden fazla ciddiye alırsınız. Methiyelerin kürkünüze, koltuğunuza, cüzdanınıza değil, kendinize yapıldığı zannına kapılır, aldanırsınız. Şişmiş egonuz, yanınızda inat ve cesaretle onu patlatacak aklı başında biri yoksa, yavaş yavaş ayağınızı yerden kesmeye başlar. Uçarsınız. Onca ego parlatıcının yanında, ego patlatıcının da işi zordur. Herkes hayranlıkla gaz verirken, umursamazca gazını alan biri, bir süre sonra iktidar sahibine katlanılmaz gelir. Kontrolden çıktığı an, o andır. Aslında muktedir de bir bakıma iktidarın kurbanıdır. Zamanla samimi sevgiyi yalakalıktan ayırmakta zorlanır. Acaba kim koltuğuna, kim kendisine aşıktır? Kutlanan adamla kendisi aynı insan mıdır? Aynada gördüğü adam gerçekten yakışıklı mıdır? Yoksa bu yalan iktidarının ömrüyle mi sınırlıdır? Bunu devrilmeden anlayamayacaktır. O halde fazla kafa yormanın anlamı yoktur. Pohpohlanmanın konforunda bu yakıcı sorunun stresinden derhal kurtulur ve bu türden önemsiz ayrıntılarla ilgilenmez olur. İlginin kendisine değil, ünvanına olduğunu ancak ünvanını yitirdiğinde anlayacaktır. Ondan sonrası iktidarsızlaşma dönemidir. Bu bunalım döneminde mevkisiz de bir değerinin olup olmadığı sorusuna cevap arayacaktır. Varsa, yani kadınlar hala kendisini yakışıklı buluyor, fırça bıyıklarının yüzüne uyup uymadığını tartışıyor, insanlar iltifatlarını esirgemiyorsa, yaşamak kolaylaşacaktır. Yok, devrilir devrilmez, yakışıksız bir şekilde yalnızlığa terk edildiyse, iktidar döneminin anıları ile düşmüş halini kıyaslayıp, çileden çıkacaktır. En iyisi, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Frodo gibi iktidar yüzüğü aklınızı başınızdan almadan, güç sizi yoldan çıkarmadan, onun cazibesini kontrol altına alabilmek ve şakşakçıların itirazına kulak asmaksızın onu zamanında bir yanardağın lavları arasına atabilmektir. Bunu yapabilenlerin o kalender yakışıklılığını kimse tartışamaz bile.